Ayrım 6.
Ali Bey terlikleri giydi. Geceliğin kendi parçasından yapılmış kuşağını beline bağladı. O sırada Mehpeyker sağ elini yarı koltuğuna giriyor, yarı kucaklıyor gibi sevgilisini sol tarafına atarak beyefendiyi odanın öbür tarafına götürdü. İçki masasının başına oturttu. Kendisi daha önceden soyunarak arkasına beyaz bir gecelik giymiş, saçlarını omuzlarından beline kadar dağıtmıştı. Bu defa da perişan güzelliğini sevgilisini iyice göstermek için sıcaktan şikayet eder gibi belindeki kuşağı çıkardı, göğsündeki düğmeleri çözdü. Deniz tarafındaki pencerenin perdesini indirdi. Sonra geldi, Ali Bey'in yanına oturdu, sol kolunu boynuna attı, başını omzuna dayadı. Birkaç dakika şundan bundan konuştular. Mehbeker'in gerek sözleriyle, gerek hareketleriyle adeta teklife yakın imaları üzerine iki aşık birbirine sarıldılar, uzun uzun öpüşmeye başladılar. Dudaklarımız hiç şüphe yok ki en hassas organlarımızdır. Buraya rastlayan sinirler de aynı derecede hassas oldukları için vuslatın tadı evvela dudaklardan başlar. Ali Bey bu şehvetli öpüşmelerin lezzetini hayatında ilk defa tadıyor, kollarını sevgilisinin belinden, dudaklarını yüzünden, göğsünü gülden bir türlü ayırmak istemiyordu. Belki yarım saatten fazla o vaziyette kaldılar. Bu işlerin mütehassısı olan kadın, nihayet dudaklarını sevgilisinin dudaklarına bıraktı. Vuslat kadar tatlı, güzellerin nazı kadar uzun öpüşlerle zavallıyı bayıltmak derecesine getirdikten sonra şuh bir sıçrayışla Ali Bey'in kollarından sıyrılarak içki masasının başına geçti. Üstüne su koymaya lüzum görmeksizin silme rakı doldurduğu kadehi eline aldı. Ağzına doğru götürerek siz de buyurmaz mısınız der gibi istifhamkar bir bakışla sevgilisinin yüzüne baktı. Ali Bey o ana kadar birçok içki meclislerinde bulunmuş fakat ağzına bir damlasını bile koymamıştı. Kadının bu imalı teklifine ne evet diyebiliyordu ne de hayır. Mehbeyker Ali Bey'in tereddütünü görünce beyefendiciğim siz içmezsiniz değil mi? Yine de alışmayınız. Bahusus alışmanıza ben sebep olmayayım. Müsaade buyurursanız ben kendi kendime. Yok, o da olmaz. Alışık olmayanlara kokusu pek fena gelir. Sonra belki benden tiksinirsiniz dedi. Kesik kesik konuşuyordu. Mehbeyker'in iffetsizliğiyle beraber üstelik bir dişki kullandı. Ali Bey'in hayliden hayli canını sıkmıştı. Fakat terbiye ve nezaket icabı hiç belli etmeyerek sakin bir sesle cevap verdi. Gerçi şimdiye kadar hiç içmedim. Fakat birçok içki meclislerinde bulundum. Kokusundan asla rahatsız olmam. Beni severseniz zevkinizi bozmayın. İçin. İçmezseniz asıl o zaman gücenirim. Ali Bey'in muvaffakati ve hatta ısrarı üzerine Mehbeker ilk kadehi yuvarladı. Kadehler birbirini takip ettikçe yüzü dalga dalga kızarıyor, dili peltekleşiyor, güzel gözlerine hafif bir mahmurluk çöküyordu. İçtikçe daha şuh bir kadın oluyor, nükteli sözler söylüyor, şakalaşıyor, delikanlıya sarılarak yüzünü, gözlerini ve dudaklarını buğselere gark ediyor, arada bir beyitler dokuyordu. İç badi, güzelse var ise aklı şuurun, dünya var imiş, ya ki yo imişini umurun. Kadının sesi de yüzü kadar güzeldi. Ara sıra karakterine uygun, hafif havai şarkılarla meclisin neşesini bir kat daha artırıyordu. Ali Bey sevgilisinin böyle içtikçe neşelendiğini görünce kendisi de birkaç kadeh parlatıp bu neşeye daha yakından katılmayı düşündü. Bir iki kadeh içmekle kıyamet kopmazdı ya. Dünyada kim vardı ki eriştiği zevk ne derece parlak olursa olsun onunla yetinip de daha fazlasını istemesin. Mehbeyker'in gittikçe artan neşesi onun da içme arzusunu şiddetlendiriyordu. Neredeyse dolu kadehi kadının elinden kapıp bir hamlede içiverecekti. Daha fazla dayanamadı. Acaba insana dokunur mu diye sordu. Beyim hiç dokunmaz olur mu? Fazla içilirse insanı adeta hasta eder. Ben vücuda dokunmasından korkmam. Acaba zihne de dokunur mu? Çok tecrübe ettim. Bu içki insanın cibiliyetini meydana çıkarıyor. İyi huylu, iyi niyetli insanlar sarhoş olunca sadece gülüyor, eğleniyor. Kederli insanlar için için ağlamaya başlıyor. Kötü huylu, kötü niyetli insanlar ise birkaç kadeh içince bütün alacalarını ortaya döküyorlar. Hangi şiirdir onu söyleyen? Bedmai olan anlaşılır meclise meydi. İşret güheri Adem'i temyize mehenktir. Mayası kötü olan içki meclisinde anlaşılır. İçki insanın kaç ayar olduğunu ayırt eden bir mehenk taşıdır. Ali Bey daha fazla sabredemedi. Şuradan bir kadeh ihsan ediniz de bizim cibiliyetimiz ve kaç ayar olduğumuz meydana çıksın dedi. Mehbeker nazlanıyor, güya sevgilisinin içkiye alışmasını istemiyormuş gibi sureti haktan görünerek bir takım yapmacık tavırlar takınıyor, içmemesi için yalvarıyordu. Delikanlının kalbindeki anne sevgisi gibi en mukaddes bir sevginin kendi işveleri karşısında sarsılıp sarsılmayacağını denemek amacıyla ya anneniz duyarsa ne der diye sordu. Annem nereden duyacak? Yanınızda bulunmadığım zamanlar içecek değilim ya. Yoksa sizinle karşı karşıya içtikten sonra ayrılmadan mı yanınızdan ayrılacağım? Siz lütfedin de bir kadeh rakı verin. Oldu olacak eğlence ve zevkimizin o tarafını da noksan bırakmayalım. Mehbeker zaten bunu bekliyordu. Madem ki emrediyorsunuz, karşı durmak bendenizin haddine mi diyerek, güya mecburen veriyormuş gibi istemeye istemeye doldurduğu kadehi Ali Bey'e kendi eliyle içirdi. Sonra dudaklarını sevgilisinin dudaklarına uzattı. Yine uzun bir öpüşme faslı. Üst üste içtiği birkaç kadeh rakı Ali Bey'i coşturmaya kâfi gelmişti. O durgun tabiatlı genç sanki ortadan kaybolmuş, yerine büsbütün başka bir Ali Bey gelmişti. Artık gülüyor, söylüyor, şakalaşıyor, şiirler okuyordu. İki sevdalı saat 3:30'a kadar istedikleri gibi eğlendiler, felekten bir gece çaldılar. Birkaç lokma yemek yediler, sonra kol kola bahçeye çıktılar. Kah yaprak gölgeler arasında birbiriyle oynaşan çifte kumrular gibi bin türlü işveler ve aşikane şakalar ağaçların arasında gezinmeye başladılar. Arada bir yorulmuş gibi durup bir ağacın gölgesine sığınıyor, yabancı gözlerden uzak ve dünyadan habersiz birbirlerine sarılarak öpüşüyorlardı. Bu bahçe safası yarım saat kadar sürdü. Sonra köşke döndüler ve yatak odasına çekilip yattılar. Tatlı bir aşk rüyasına daldılar. Dostum, alem senin için olsa ger düşman bana. Gam değil, zira yetersin dost ancak sen bana. Sevgilim, senin yüzünden kainat bana düşman olsa da umurumda değil. Çünkü şu fani dünyada yalnız senin dostluğun bana yeter. Ertesi sabah yorgun argın kalkan Ali Bey doğruca evine gitti. Annesiyle biraz görüştükten sonra dairenin yolunu tuttu. Fakat iş görmek nerede? Eli kaleme dokunmak bile istemiyordu. Aklı fikri sevgilisindeydi. Birlikte geçirdikleri o unutulmaz gecenin heyecanları içinde sevgilisiyle tekrar buluşacakları geceyi daha şimdiden büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu. Dün geceyi düşünmeye başladı. Gerek köşk, gerek bahçe ne kadar güzel, ne kadar zarif, ne kadar göz alıcıydı. Bütün bunları tertipleyen hiç şüphesiz mehbeykerdi. Her güzelin bir kusuru olduğu gibi o da gerçi biraz hafif meşref bir kadındı. Fakat bununla beraber birçok da meziyetleri vardı. En duygusuz erkekleri bile bir anda büyüleyecek derecede güzeldi, hoş sohbetti, zevk sahibiydi. Musikiye vakıftı, hassastı, az çok şiirden de anlıyordu. Bu kadar meziyetler başka bir insanda imkanı yok toplanamazdı. Günler günleri, geceler geceleri takip ediyor, Ali Bey'in sevgilisiyle buluşacağı gün bir türlü gelmek bilmiyordu. Sabırsızlıkla beklediği gün nihayet gelmişti. Şafakla beraber yatağından fırladı, kendini sokağa dar attı, doğruca Çamlıca yolunu tuttu. Mehbeker'in gelmesine daha bir hayli zaman vardı. Vakit doldurmak için yolda bir iki kahveyi uğrayarak kahve içti, biraz oturdu. Çamlıca'ya vardığı zaman saat henüz 12'ye gelmemişti. Vaktin nasıl geçeceğini düşünürken bir de ne görsün, Mehbeker daha önce gelmiş, kendisini beklemiyor mu? Kızın bu hatır okşayıcı davranışı kendisinin ona düşkünlüğünden ziyade onun kendisine olan düşkünlüğünü gösterdiği için Ali Bey'i çok mütehassıs etmişti. İnsan kalbinin garip bir özelliği de sevilmeyi sevmekten daha üstün tutmasıdır. Sevilmekten doğan bu sevincin heyecanından Ali Bey'in dili çözülmüştü. Bu ayrılığa daha fazla dayanamayacağını söyledi. Allah'ın kırında böyle korkular içinde gizlenerek vakit geçirmektense beraberce hemen sevgilisinin köşküne gidip o unutulmaz geceyi tekrar yaşamalarını ısrarla teklife kalkıştı. Mehbeker'in en büyük galibiyet silahı tedbirde asla kusur etmemesiydi. En düşkün olduğu şehvet arzularını bile hayırseverlik perdesi altında gizlemesini ve süslemesini çok iyi bilirdi. Ali Bey'in teklifi gerçi kaçırılacak bir fırsat değildi. Fakat yine de o hayırseverlik kisvesine bürünerek ve sureti haktan görünerek sahteliği anlaşılamayacak kadar artistçe bir telaş gösterdi. Bu geceyi de yine benim yanımda geçirecek olursanız anneniz üzülmez mi? Dairedeki işleriniz bu yüzden aksamaz mı dedi ve daha birçok mahzurlar saydı döktü. İsteğine yakırı bir sonuca varmaktan korktuğu için söze başlarken biraz soğuk konuşmuştu. Fakat nazlanması Ali Bey'in iştiyakını bir kat daha şiddetlendirdiğini, muhatabının yüzündeki değişiklikten anlayınca iştiyakını hiç alevlendirdiğine kanaat getirdikten sonra güya mecbur kalmış gibi razı oldu. Fakat yine de iyi niyetini ispat etmek için Ali Bey'in annesinden izin almasını şart koştu. Buluşmalar birbirini takip ediyordu. Ali Bey bu hayata kendini artık iyice kaptırmıştı. Bütün ömrünü sevgilisinin yanında geçirmek istiyor, onsuz geçen günleri kendisine kabir azabı gibi geliyordu. Kadının yapmacık tereddütlerini, uydurma yalvarışlarını ısrarla karşı koyarak buluşma gecelerini sıklaştırıyordu. Önceleri 3-4 gecede bir buluşurlarken bu defa gün aşırı buluşmaya başladılar. Dairedeki hayali meşguliyetlerini ilave olarak uydurduğu yalanlar da evde artık tesirsiz kalmaya başlamıştı. Mehbeyker sevgilisinin dairedeki işlerini güya kendi emellerinden üstün tutuyormuş gibi bir tavır takınarak Ali Bey'in gündüzleri vazifesine gitmeye zorluyordu ve muvaffak da oluyordu. Bu sayede Ali Bey gündüzleri işinden kalmadığı gibi Atıf Bey ve diğer arkadaşları işin farkında değildiler. Yalnız annesi biricik evladını böyle daima evden uzaklaşmak ister gördükçe Ali'ciğini bütün bütün kaybetmiş gibi içi kan ağlıyordu. Zavallı kadıncağız düşünüyordu. Oğlunun karakteri ve terbiyesi böyle bir yola düşmesine asla müsait olmadığı halde son günlerdeki bu tutumu neydi? Oğlunun dünyayı ve hatta evvelce dünyadan daha kıymetli bildiği annesini gözü görmeyecek kadar içkiye ve sefahate düştüğünü zavallı kadıncağız aklına bile getirmiyordu. Dünyada hangi anne vardır ki evladının içki ve sefahat gibi her felakete yol açabilecek iki korkunç tutkuya kapıldığını sezip de buna uğursuzluk gözüyle bakmasın? Ali Bey'in halindeki değişiklik de artık en kör gözlerden bile saklanamayacak derecede belliydi. Zavallı kadıncağız günlerce zihnini yordu. Evladındaki bu değişikliğin sebebini düşündü. Fakat bir türlü bulamadı. Çocuğuna öyle fena şeyler yormak istemiyordu. Nihayet Alici'nin en yakın arkadaşı Atıf Bey'den sormaya karar verdi. Fakat bu da zannedildiği kadar kolay bir şey değildi. Çünkü iki genç çok samimi arkadaş oldukları, daima birbirlerine gidip geldikleri halde ailece görüşmüyorlardı. Atıf Beylerin nerede oturduklarını dahi bilmiyordu. Çocuğunun kulağına gider üzülür diye uşaklardan sormaya da cesaret edememişti. Bu çaresizlik içinde güvendiği 2-3 cariye ile konuşurken bir tanesi, "Ben Deniz'in işi için sokağa çıktığım sıralarda beyin birkaç defa bir yalıya girdiğini görmüştüm. Hatta bir defasında Ayvaz da yanımdaydı. Kimin yalısı olduğunu sordum, Atıf Bey'e ait olduğunu, dayısıyla beraber yeni tuttuklarını söyledi. Emrederseniz yalıyı bulabilirim deyince kadıncağız sevincinden adeta deliye döndü. Cariyeye sarılıp yüzünü gözünü öpmeye başladı. Kendisini büyük bir endişeden kurtaran ve son derece sevindiren bu esir kızcağızı derhal azat ederek mükafatlandırdı. Sonra arabasını acele hazırlamalarını emretti. Hürriyetine kavuşturduğu cariyeyi de yanına alarak arabaya atladılar, doğruca Atıf Bey'in yalısına gittiler. Fatma Hanım bu yalıda hiç kimseyi tanımıyordu. Fakat Ali Bey'in annesi olduğunu söyleyince 40 yıllık ahbap gibi sevgi ve saygıyla karşılandı. Hal hatır sorma, kahve içme fasıllarının bitmesini bile bekleyemedi. Çok önemli bir mesele hakkında Atıf Bey'le görüşmek istediğini söyledi. Hanımefendiyi başka bir odaya aldılar. Atıf Bey'i de oraya çağırarak ikisini yalnız bıraktılar. Kadıncağız kapalı yetişmiş, böyle ilk defa tanıştığı bir erkekle evladı yerinde dahi olsa serbest konuşmaya alışmamıştı. Söze nereden ve nasıl başlayacağını bilemiyordu. Bereket versin, meramını kolayca anlatabilmek meziyetine sahipti. Bundan başka analık şefkatinin elemli heyecanı da konuşmasına garip bir şekilde tezir ediyor, muhatabının alaka ve dikkatini artırıyordu. Heyecanı biraz yatışır yatışmaz söze başladı. Beyefendi oğlum, madem ki oğlumun kardeşten daha yakın bir arkadaşısınız, bugüne benim de ikinci bir oğlum sayılırsınız. Tarif edilemeyecek kadar müthiş bir üzüntü içindeyim. Beni bu üzüntüden ancak siz kurtarabilirsiniz. İki çocuğundan birisi için ötekinden yardım isteyen elemli bir anneye elinizden gelen iyilik ve yardımı esirgemeyeceğinizi inanarak kalkıp buralara kadar geldim. Soracağım şeylere dosdoğru ve mertçe cevap vereceğinize de eminim. Biricik evladım Alicime bir müddetten beri garip bir hal oldu. Fırsat buldukça evden uzaklaşmakta, adeta ısrar ediyor. Hatta bu fırsatı çok defa kendisi icat ediyor. Birçok geceler eve dahi gelmiyor. Ben buna hiçbir mana veremiyor ve sebebini de bulup çıkaramıyorum. Çok perişan bir haldeyim. Oğlumun en yakın arkadaşı olduğunuz için bu konuda belki bir şeyler biliyorsunuzdur. Lütfen bana da söyleyin. Size yalvarırım. Kederli bir anneyi bu müthiş ızdıraptan kurtarın. Atıf Bey biraz düşünse kendisinden sorulan şeyin sebebini gayet kolaylıkla bulabilirdi. Fakat arkadaşının dairedeki durumunda dikkati çekecek hiçbir gayri tabilik yoktu. Evindeki değişik hallerin zerresini bile dairede belli etmiyordu. Mehbeyker'in ise Mahut pazar gününden beri adı bile geçmediği için Atıf Bey meselenin o yönünü birden hatırına getiremedi. Çok iyi tanıdığı arkadaşını gönül meselesinden başka hiçbir sebep annesinin anlattığı duruma düşüremezdi. Binaenaleyh hanımefendinin anlattığı şeylere şaşırmış kalmıştı. Valide hanım bu hususta vallahi hiçbir malumatım yok diye cevap verdi. Bu cevap Fatma hanımı tatmin etmemişti. Biraz da sitemli bir edayla adeta yalvarır gibi devam etti. Katiplerin sır saklaması adetse de o adeti evladı için sizden medet uman zavallı bir anneye de tatbik etmek aşırı insafsızlık olmaz mı? Kadıncağızın bu acıklı hali Atıf Bey'i de çok müteessir etmişti. Doğru söylediğine dair üst üste birkaç defa yemin etmekten başka çare bulamadı. O sırada kuzguncuk olayını hayal meyal hatırladı. Fakat Mehbeyker meselesi kendisine emanet edilmiş bir sırdı. Bundan başka hanımefendinin şikayet ettiği durum üzerinde bu meselenin rolü olduğuna dair ortada müsbet bir delil de yoktu. Sadece kuru bir şüphe üzerine, zaten binbir türlü elem ve ızdırap içinde kıvranmakta olan bir anneye bu derece dehşetli bir haberi vermeye de dili varmadı. Bu meseleyi bir defada dayısıyla görüşmek üzere hanımefendiden müsaade alarak Mesut Efendi'nin yanına koştu. Meseleyi anlattı. Mesut Efendi macerayı işitir işitmez kendini tutamadı. Öyle vakitli vakitsiz kuzguncuklarda dolaşmasının sebebini anladın mı? Bak, hınzır karı, çocuğu annesinden bile ayıracak derecelerde esareti altına almış. Yürü, beni hanımefendinin yanına götür dedi. Beraberce Fatma Hanım'ın bulunduğu odaya gittiler. Atıf Bey dayısını hanımefendiye takdim etti. Mesut Efendi hemen söze başladı. Bize her şeyden önce lazım olan burada vereceğimiz kararların değil, hatta görüşüldüğünün bile Ali Beyefendinin kulağına gitmemesidir. Bunu bilhassa istirham ederim dedi. Hanımefendi, ben de gerek zat halinizden, gerekse beyefendi oğlumuzdan aynı şeyi rica edecektim cevabını verdi. Beyefendi şiddetli bir sevdaya tutulmuş. Başında kavak yelleri esiyor. Gönlünü kaptırdığı melun karı huzurunuzda adı söylenemeyecek kadar aşağılık bir mahluk. Oğlanı kıskıvrak pençesine almış. Karı melekleri bile baştan çıkaracak derecede fettan. Düzenbazlığına kolay kolay karşı durulabilir belalardan değil ki çocukcağız onun pençesindeyken sizi düşünebilsin. Mamafi telaş buyurmayınız. İnşallah bu hali çok sürmez. Bendenizin aciz fikrime göre şimdi iki tedbirde kusur etmememiz gerekir. Birincisi beyefendinin bu halini hiç bilmemezlikten gelmek. Çünkü oğlunuzun tabiatında bazı özellikler var. Bunları tecrübemle biliyorum. Herhangi bir münasebetsizliğe başlayınca hareketi gizli kaldığı müddetçe biraz ihtiyatlı davranıyor. O hareketi meydana çıktı mı oldu olacak deyip bütün bütün sapıtıyor. Hele bir şey için üzerine varmak daha beter aksileşmesine sebep oluyor. İkinci tedbire gelince. Bugünden tezi yok evinize beyefendinin hoşlanabileceği güzel bir cariye alınız. Şeytanı yenmek için melekten yardım istenildiği gibi müfsit bir güzelliğin etkileri de ancak saf ve masum bir güzelliğin müsbet tesirleriyle giderilebilir. Öyle sanıyorum ki bu aşk belası oğlunuzun başına ilk defa geliyor. Gönül verdiği kadından daha güzel birisine istediği gibi sahip olabileceğini görünce ümit ederim ki onu bırakıp bu tarafa dönüverir. Derhal dönmese bile şimdi düşkün olduğu havai lezzetlerden er geç usanacaktır. Evin içinde güzel bir cariye etrafında fırıl fırıl dönerken zevkini başka yerlerde aramaya lüzum görmeyecektir dedi ve mehbekar hakkında daha birçok bilgi verdi. Fatma Hanım bu beklenmedik belayı, bu acı hakikati öğrenince kederinden bayılacak derecelere girdi. Bereket versin Mesut Efendi'nin inandırıcı ve ümit verici konuşmasıyla yüreğine biraz su serpildi. Bilhassa evi güzel bir cariye almak hususundaki tavsiyesi kendi düşünce ve duygularına da uygundu. Bu teselliyle içi oldukça rahatlamış bir halde eve döndü. Göz önünde duran bir felaketi def etmek için çare aramaya uğraşmak, ne kadar zahmetli olsa da şüphe ve tereddüt içinde bocalamaktan elbette daha ehvendir. Şimdi hanımefendi için yalnız bir güçlük kalıyordu. Oğlunun hoşuna gidecek derecede güzel bir cariye bulup almak. Fakat güzellik mevhumu herkese göre değişen bir şey olduğu için alacağı kız acaba nasıl bir kız olmalıydı? Şairin dediği gibi, kumral mı, ela gözlü mü, esmer mi, beyaz mı? İşte bunu bir türlü tayin edemiyordu. Nihayet yalıya gelip giden kız çocuklarına baka baka bunlardan bir hülasa çıkardı. Yanılmaz bir anne dikkatiyle 2-3 gün sabahtan akşama kadar ev ev dolaştıktan sonra paraca çok büyük fedakarlıkta bulunarak Dilaşup adlı arzusuna uygun ve tasavvurundan daha güzel bir kız tedarik etti. Dilaşup'un saçları sırma gibi parlak sarı, alnı vicdan saflığının aynası denilecek surette duru beyaz, kavisli ve kalınca kaşları, saçlarına nispetle biraz kumral, tatlı mavi gözleri en duygusuz kalplerde bile sevda uyandıracak derecede mahmurdu. Çehresi aşikane bir soluk beyaz üzerine gül pembesi gibi tatlı bir renkteydi. Yüzünün rengindeki saflıkla tenasübündeki güzellik, açılmasına bir gün kalmış bir zambak koncasına benziyordu. Parlak, pembe ve ince dudakları birbirine sarılmış iki gül yaprağını andırıyor, aralarından inci dişleri çiğ damlacıkları gibi görünüyordu. Çenesi henüz yaprakları dağılmamış bir beyaz katmer gül sanılırdı. Hele gerdanı, şeffaflığından dolayı damarlarının dışa akseden latif rengiyle tasvir edilemeyecek kadar güzeldi. Boyu bir kadına yakışacak kadar uzun ve her erkeği meftun eğilecek derecede narindi. Belli 10-12 yaşlarında bir çocuğun kollarıyla tamamen sarabileceği kadar inceydi. Son derece mütenasip bir vücudu vardı. Göğsüyle omuzlarının birleştiği yerde bile kemik eseri görünmez, nazik parmaklarının her boğumuna büyüyecek birer ince tanesi pekala sığabilirdi. Zavallı anne, biricik evladı ciğerparesi için bin güçlükle elde ettiği bu dünya güzelinin Ali'si üzerinde yapacağı tesiri sabırsızlıkla bekleye dursun. Ali Bey, yaratılışında mevcut olan ihtiras derecesindeki şiddetli düşkünlük yüzünden, Mehbeker'le buluşmalarında her türlü hududu çiğneyerek artık gündüzleri de orada geçirmeye başlamış ve son gidişinde kendini tamamen içkiye ve eğlenceye vererek sefahat sedirine yan gelmiş, bir hafta sokağa bile çıkmamıştı. Nihayet Mehbeker, yine o yapmacık iyilikseverliğini ele alarak, kendisine yalvarmaya başlamış, saatlerce yalancı gözyaşı dökerek binbir ısrarla Ali Bey'i evine gitmeye razı etmişti. Hatta 3 gün dairesinde ve 3 gece annesinin yanında kaldıktan sonra geleceğine dair kendisinden söz de aldı. Bir haftalık içki, şehvet ve sefahat aleminin maddi ve manevi yorgunlukları içinde sinirleri son derece gergin olarak yalıya dönen Ali Bey, harem kapısından girer girmez bahçenin kenarında Dilaşub'a rastladı. O güne kadar evde hiç görmediği bu kızı misafir sanarak geldiği tarafa dönmek istedi. Fakat öteki cariyeler onun da ev halkından olduğunu söyleyince yoluna devam etti. Bahçeye geçinceye kadar Dilaşub'un endamını yukarıdan aşağı süzmekten kendini alamamış ve gönlünde mehbekar olmasa hemen bir görüşte meftun olacak derecede beğenmişti. Lakin daha merdiveni çıkmadan önce mehbekarın güzelliğini, bilhassa o vuslat gecelerinin doyulmaz unutulmaz lezzetlerini hatırladı. Dilaşub'a karşı gönlünde beliren hafif meyil, şiddetli bir fırtına önünde yakılmak istenen mum gibi birden sönüverdi. Hatta biraz önce dönüp biçare kızın yüzüne bakışını bile sevgilisine karşı büyük bir vefasızlık saydı ve nefsini suçlandırdı. Annesinin yanına girdiği sıradaysa işiteceği sistemlere zihninde cevap hazırlamakla meşguldü. Fakat hayret, annesi güya hiçbir şey yokmuş ve oğlunun halinde hiçbir değişiklik olmamış gibi kendisini küçükten beri alıştığı şefkatli öpüşleriyle ve anne kucaklayışıyla gayet normal karşılayınca Ali Bey'in içi biraz ferahladı. Kadıncağız bu göz yummayla da yetinmeyerek oğlunun yüzünde apaçık okunan üzüntüleri büsbütün gidermek için "Aliciğim" dedi. "Dairendeki işlerine böyle dört elle sarıldıkça bilsen ne kadar memnun oluyorum. Bu çalışkanlığın inşallah yükselmene sebep olur. Fakat amirleriniz biraz insaf etselerdi, hep böyle istidatlı ve gayretli memurlarına hiç değilse iki günde bir annelerini görmek için izin verseler ne olurdu?" Annesinin en küçük bir sitemde bulunmaması ve güya hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi böyle sakin konuşması, Ali Bey'in gönlündeki elem, yakıcı ilaçlarla kapanmaya yüz tutan yaralar gibi acı bir teselliyle sükunet bulmaya başladı. Ana oğul, akşamın bu birkaç saatini havadan sudan konuşmalarla geçirdiler. Yemekten sonra biraz da bahçede eğlendiler. Beraber bulundukları müddetçe Dilaşub da yanlarından hiç ayrılmıyor, hizmete hazır vaziyette duruyordu. Delikanlı bir yandan annesiyle konuşuyor, bir yandan bu güzel kızı dikkatli bakışlarla süzüyordu. Fakat bakışları üstad elinden çıkmış bir kadın portresini temaşadan ileri geçemiyordu. Mehbeker'in nazenin hayaline esir olan kalbinde güzel bir şeyi takdirden başka his uyandırmıyordu. Mamafi annesi delikanlının kalbinden geçenleri sezebilecek durumda olmadığı ve esasen bütün dikkatini Dilaşub'un oğlu üzerinde yapacağı tesire kaptırdığı için maksadını daha şimdiden gerçekleşmiş sayarak seviniyordu. Ali Bey ise bir haftalık yorgunluğunu giderebilmek için mümkün mertebe erken yatmaktan başka bir şey düşünmüyor, bir an önce yatağına uzanmak için adeta fırsat gözetliyordu. Saat 2:30'a gelince annesi vücudunda bir kırıklık bahane ederek ve oğlunun da dinlenme ihtiyacı olduğunu söyleyerek odasına çekildi. Ali Bey soyup yatırmaya da Dilaşub'u memur etti. Delikanlı hizmet etmek için kendisiyle birlikte yatak odasına gelen genç kıza güya vücudu bile yokmuş gibi bir kere bile dönüp bakmadı. Kendi kendine soyunup yatağına girdi. Uğradığı soğuk muameleden donup kalan biçare kız da kapıyı iyi çek emriyle odadan uzaklaştırıldı. Birkaç dakika geçer geçmez deliksiz bir uykuya daldı. Hanımefendinin bir müddetten beri çektiği ızdıraplar ve geçirdiği fenalıklar yüzünden sinirleri çok bozulmuştu. Bunlara ilaveten bir haftadır hasretini çektiği oğluna kavuşmanın sevinç ve heyecanı da kendisini büsbütün sarsmış ve odasına çekildiği vakit biçare kadın adeta rahatsızlanmıştı.